Hayırlı akşamlar Erkam Radyo dinleyicileri. Ekonomiden Hayata programında tekrar bir hafta aradan sonra birlikteyiz. İki haftadır müteşebbis konusunu ele alıyorduk. Ekonominin önemli mevzularından biri. Tabii biz ekonominin sıcak gündeminin üzerinde durmuyoruz da biraz daha derinlikli, daha önemli olduğunu düşündüğümüz, ayrılmaz bir parçası olduğunu düşündüğümüz konular üzerinde duruyoruz ve girişimcilik konusunu biraz daha detaylandırmaya açmayı istedik. Ve bu amaçta da bir konuğumuz var bu hafta. Kendisi alandan, sahadan girişimci bir iş adamı konuğumuz Fatih Kıvanç. Kendisi Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme mezunu. Yüksek lisansını Amerika'da yaptıktan sonra Türkiye'ye geliyor ve aile işletmesinde çalışmaya başlıyor. Merkezi Adana'da bulunan, Adana ve Trakya'da üretim gerçekleştiren ve İstanbul'da da şubesi bulunan 50 yıllık yani yaklaşık yarım asırlık bir anonim şirketin yönetiminde bulunuyor. Biz tabii hocam hep teorik yönden konuları tartıştık. Mümkün olduğunca da pratik konulara da değinmeye çalıştık ama tabii pratik ve teorik ilişkisi önemli. Ben öncelikle Gülfettin hocama, Profesör Doktor Gülfettin hocama bu anlamda sözü veriyorum. Yani bu ilişki üzerinde bir değerlendirme yapmak üzere arkasından da konuğumuzla meseleleri tartışmaya devam edebiliriz.
Evet, aslında Türkiye'de ya da dünya genelinde teoriyle pratik ilişkisinde her zaman birebir örtüşme olmadığına dair bir kanaat vardır. Bunun özellikle Türkiye'de çok daha belirgin olduğu söylenir. Biz de bu akşam iş dünyasından arkadaşımızla Fatih Kıvanç Bey'le bu açığın mesafesini belki yakalamaya çalışacağız. Türkiye'de hakikaten teori ve pratik ne kadar örtüşüyor? Örneğin yüksek öğretimde eğitim alan, İşte titirde olan insanların almış olduğu teorik bilgi pratik hayatta ne imkanlar sağlıyor, ne zorluklarla karşılaşılıyor insanlar. Bunun belki cevaplarını Fatih Bey'de bir ölçüde bulacağız. Zira kendisi de ifade ettiğiniz gibi ihtisas sahibi, alanda eğitim almış. Pratiğin de en başından itibaren, çıraklıktan itibaren içinde yer almış birisi. Bu noktada benim acizane son döneme doğru gelinirken özellikle bu açığın arttığına dair bir yaklaşımım var.
Öncelikle Faruk Hocam'a takdim için çok teşekkür ediyorum. Fakat ne yazık ki ben kendimi bir girişimci olarak çok telakki edemiyorum. Orada girişimci benim olsa olsa babam olur diye düşünüyorum. Çünkü orada girişimcilikten benim anladığım hakikaten sıfırdan bir yerlere getiren kişidir. O da benim nazarımda babamdır. Bizler ancak o işletmeyi geliştiren, yöneten, biraz daha rehabilite eden veya ölçek olarak daha büyüten kişi olarak kendime ve addediyorum. Ama hocamın, Gülfettin hocamın sorduğu soruya gelirsek, yani girişimcilikle eğitim arasında ben çok direkt bir ilişki görmüyorum. Belki negatif bir ilişki bile var desem yeridir. Yani eğitim seviyesi arttıkça bu dünyada da böyle, yanılmıyorsam düzeltin beni hocam, Türkiye'de de gidişat o yönde. Yani eğitim seviyesi arttıkça ne yazık ki girişimcilik arzumuz, heyecanımız azalıyor. Yani burada eğitimin de önemi var ama bence eğitimle birlikte devletin yaklaşımı, müteşebbisin önünü açma, müteşebbisliği teşvik etmek gibi bir misyonda olması gerektiğini düşünüyorum.
Hocam, eğitim görmüş olduğunuz üniversite yıllarını hatırlarsanız, sınıfınızı şöyle bir göz önüne alırsanız, yüzde ne kadarı tahminen, elbette temas etmedikleriniz vardı, ne kadar iş dünyasında girişimci ya da doğrudan doğruya iş üreten, işletmeci noktasına varmıştır sizce
yani,
Türkiye'de?
Soru çok güzel hocam, çünkü benim dediğimi biraz destekler manada. Benim arkadaşlarım içerisinde tahmin ederim %70'i %80'i profesyonel hayatta çalışıyordur. Belki işte fakirin sahip olduğu gibi bir böyle aile şirketine sahip olup da devam ettiren birkaç arkadaşım var. Ama diğerleri dediğim gibi profesyonel hayatta ama hakikaten çok işini ciddiye alan, çok başarılı, orta seviyede veya üst seviyede çok arkadaşım var. Ama hepsinin ortak noktası nedir derseniz hepsi profesyonel hayatta. Birkaç tanesi müteşebbisliği denedi fakat hakikaten çok zordu. Başarılı olanlar da oldu ama benim hatırladıklarım genelde başarısız.
Belki sizin nasibiniz biraz da bu işin aileden, evet, birikimle
bence en büyük önümüze
gelmesidir herhalde.
Oradaki peki, şansımız, Fatih Bey, imkanımız oldu.
Türkiye'de mevcut olan eğitimi gördük. Eğitimin girişimciliği ya da yatırımcılığı teşvik boyutunu ortaya koyduk ama ilaveten zahiri hayatta, mesela yasal çerçeve, insanın girişimci ya da müteşebbis oluşuna dair ne tür imkanlar sağlıyor, ne tür kısıtlar getiriyor? Mesela var olan bir davranışın ahlaki boyutu bu yasal çerçevenin bir düzenleme alanına giriyor mu? O alanda, o boyutta insanların işletmeci ya da girişimci olmalarını teşvik eder mahiyette midir bu? Yoksa ne söylenebilir bu çerçevede?
Burada hocam çok ciddi çalışmalar var benim bildiğim yurt dışında ve orada sürekli olarak girişimcilik endeksi veya işte iş kurarken benzer ülkelerle karşılaştırmalar, mukayeseler yapılıyor. Ne yazık ki Türkiye bu listelerin epey altında. Yani ne yazık ki benim böyle kısa bir iş hayatım, aşağı yukarı bir, tabii kısa derken ben kendimi hep babamla kıyaslıyorum. Babam işte neredeyse 65 yılı yaklaştı iş hayatındaki maşallah tecrübesi. Benim bir 15 yıllık, belki 20 yıla yaklaşan bir iş hayatı tecrübemde şunu görüyorum. Yani devlet veya bürokrasi desem daha doğru olur, her geçen adım kendini garantiye altına alıp topu tamamen müteşebbisi ve de riski üstlenen kişinin üzerine atıyor. Hakikaten
yani piyasa üstünde, ekonomisi şartlarını devlet liberal yaklaşımla nihayetine kadar uyguluyor mu diyorsunuz?
Yani bence aşırı uyguluyor. Yani orada denetleyici ve düzenleyici olması gereken devlet artık çok aşırı denetleyici ve aşırı düzenleyici olduktan sonra artık müteşebbislik ruhunu köreltiyor.
Peki bunun bizim iş dünyamızda ortaya çıkartmış olduğu ahlaki boyut sonuçla alakalı ne söyleyebiliriz? Yani ne tür sonuçlar çıkartıyor ki?
Devlet şunu yapıyor benim gördüğüm kadarıyla Gülfettin Hocam. Bir yasal düzenlemeleri diyelim ki Avrupa Birliği müktesabından olduğu gibi alıyor. Hı hı. Ama o aldığı müktesabı uygulama aşamasında ve denetleme aşamasında ne yazık ki Avrupa Birliği kadar başarılı değil. İşte geçen senelerde de bunun çok canlı örneklerini gördük. Çok ciddi iş kazalarıyla karşı karşıya kaldık. Bu iş kazalarının olanına kadar devlet belki kendini kurtaracak kadar, ben burada işte her türlü yasal zorunlulukları hazırladım, altyapısını hazırladım diyebilir ama onları kontrol etmek, onları denetleme aşamasında ne yazık ki o kadar başarılı değildi. Ha bu sefer tersi de oldu. Biraz önce söylediğim gibi devlet bir tarafta yapanın yanında kar kalır mantığıyla hareket ediyor ve insanları ne yazık ki gri noktalara sevk ediyor. O böyle bazı görünmez alanlar var veya önünde sanki varmış gibi gözüküyor ama arkasına baktığınız zaman hiçbir şey göremiyorsunuz. Gerekirse şirketleri o tarafa sevk ediyor. İster istemez bir vatandaş veya müteşebbis ikilem içerisine kalıyor. Yani dört dörtlük yapmak varken dört dörtlüğü yapmayıp dört ikilik veya dört üçlük yapıp varmış gibi, yapıyormuş gibi hareket etmeye sevk ediyor. Bu da nereden kaynaklanıyor? Devletin oradaki belki yaptırım gücünden veyahut da bir aşama geride kontrol gücünden uzaklaşarak.
Peki kontrol gücünün zayıf olmasının arkasından hangi sebepler vardır? Neden insanlar bazı şeyleri çok fazla ciddiye almazlar da olay başlarına geldikten sonra onun pişmanlığı ya da zorluğu, aziyeti içinde kıvranır dururlar? Mesela ifade ettiniz, bir asansör faciası oldu. Herkes ahvah etti. Bir sürü düzenleme, bir sürü tedbir alındı.
Bu sefer de belki aşırıya kaçıldı.
Ya evet.
Yani biraz önce söylediğim yani bürokratik engellerden
mesela şart kültürü müdür bu? Nedir bunun nedeni sizce?
Bence çok iyi planlamadan işe başlayıp yani ulaşabilecek riskleri dediğim gibi göz ardı ederek heyecanlı bir şekilde, işte hatta bir atasözü var yanılmıyorsam, Türk gibi başlama İngiliz gibi bitir diye. Ya. Yani biz çok hızlı başlıyoruz. Ama hızlılık yeri geliyor riskleri görmemeye. Hızlılık yeri geliyor insanların olabilecek riskleri bertaraf edebilme imkanı varken bunları bertaraf etmeden işe başlaması.
Benim aklıma şöyle bir şey daha geldi bu söylediğinize ilavete. Herhalde diyorum Türkiye'de işin maliyetini kimin ödeyeceğine dair belirlenmiş bir vuzuha kavuşmuş bir çerçeve yok. Nasıl olsa yırtarız, nasıl olsa sıyırırız. Biz hesaba çekilmeyiz.
Yasalarda bir açıklık vardır.
Aynen, bedelini yani ödemeyiz. Evet, hemşerimiz var, çevremiz var, eş dost var. Ya da yasada bir boşluk buluruz.
Bir paramız var.
Bir yani o da, elek boşluğu o da vardır mudur acaba?
Hocam ama bence ondan ziyade oluşabilecek riskleri hakikaten görmüyor müteşebbis. Veyahut da orada biraz daha devlette diyebilirsiniz.
O zaman bu durumda da kamu kesimi ya da devlet yeni vazife alanlarını üzerine almalıdır da geliyoruz herhalde. Değil mi? Yani iş dünyasına ait insanın önüne çıkabilecek olan riskleri devletin önceden görerek insanlara uyarı mahiyetinde bunu eğitim sürecinde, uygulama sürecinde aşılaması. Mesela aklıma geldi bankacılık evet. sektörünün yaşamış olduğu kriz evet. değil mi? Göz göre göre geldi. Ve insanların bir çoğunun bu noktada ya ben bunu kaçırayım, devlete de zarara uğratayım niyeti bile yoktu belki. Ama öngörülemeyen bir süreç doğdu ve herkes altında kaldı bu sefer.
Yani hep bizim söylediğimiz bir ifrat tefrit ikilemi içerisinde kalıyoruz. Yani yeri geliyor vatandaş müteşebbis kalıyor hocam. Yeri geliyor da devlet bu ifrat tefrit arasında kalıyor. Yani önce çok geniş bir yelpazede vatandaşa iş yapma olanağı sağlıyor. Arkasından da bu ciddi kazalar, ciddi sıkıntılar gelince de bu sefer hakikaten arabaya birden sanki 100 kilometre giden arabaya birden frene basıyor. Neredeyse tüm yolcular camdan dışarı çıkıyor.
Bir de ayrıca tabii dünyada da çok ciddi bir rekabet var. İş dünyasının da o anlamda üretimden, pazarlamasına, tüketimine kadar değil mi?
Evet.
Var olan bütün kuralların, geleneklerin hatta yıkıldığı, değiştiği böyle çok büyük bir devinim içinde olan bir iş dünyası var. Bunların da tabii Türkiye'ye dönüştürücü gücü de dikkate alınırsa insanların bu yolları kendi kendilerine keşfetmeleri, kendi kendilerine çok bulmaları doğru. mümkün değil
çok
herhalde.
Doğru. Yani orada gene belki biz topu hemen devlete atmak da kolay geliyor insana müteşebbislikten. Orada belki devletin dediğim gibi kontrolcü, işte yasakçı politikalarından daha çok yönlendirici, eğitici belki en çok üzerinde vurgulamak gereken alan. Yani devletin sadece okulda eğitim üzerine değil ama şirketlerin kendi bünyelerindeki, firmaların kendi bünyelerindeki eğitimi de önemsiyor. Özellikle de mesleki eğitimleri çok daha yukarı seviyelere çıkartması gerektiğini düşünüyorum. Biz çok ciddi manada iş gücü ihtiyacımız doğuyor. Fakat nitelikli insan bulmakta hakikaten çok zorlanıyoruz.
Evet. Yani var olan problem alanı aynı zamanda bilginin mesleki bir bilgi olarak kişiye beceri boyutunda, yetkinlik boyutunda kazandırılması problemi.
Aktarılması lazım.
Yani aslında okullarda ya da okul dışında eğitim ortamında teori ve pratiğin buluşmasında
çok ciddi ihtiyaç.
Çok bambaşka yeni açılımlar gerekiyor. Yani sadece pratiğin eğitim çerçevesiyle olan mesafesi değil, aynı zamanda o pratiğin topluma getirmiş olduğu yeni mükellefiyetleri de takip boyutu.
Yani benim gördüğüm kadarıyla söyleyeyim hocam. Tekrar yani bizim eğitim politikamız ne yazık ki insanımızı geleceğe hazırlamıyor. Özellikle belki burada üniversite eğitimini daha da vurgulamak lazım ki çünkü tam mesleki formasyon burada kazanılıyor.
Evet, benim aklıma takılan bir husus var hocam burada. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de işletmecilik, aile işletmeciliği İki nesilden sonra, üçüncü nesle bile taşınırken zorlanıyor. Bunun arkasında bu mu vardır? Yoksa insanların arka plandaki zihniyeti, artık doyduk, yeter midir? Ya da becerememe, kuşatamama, gelişmeleri takip edememe, aldığı eğitimin yetersizliği gibi yani gelişmeyi, dönüşümü izleyememe problemi midir bu? Nedir bu?
Yani ben yolda gelirken en çok ne üzerine dururuz diye düşünüyordum. Bence en çok üzerinde durmamız gerekenlerden bir tanesi usta çırak ilişkisi. Yani belki benim en büyük şansım babamdı elhamdülillah. Yani birçok konuyu biz bazen çok güzel işleyebildik. Bazen de çok güzel yani biraz daha şiddetli sıkıntılarla karşılaşarak işledik. Çok canlı yaşadığımız çok örnekler vardır. Hepsinin ama özünde eğitim devam ediyor. Yani siz bir hata yapıyorsunuz, oradan kendinize bir ders çıkarıyorsunuz. Bazen bu ders size epey pahalıya mal oluyor ama ama en nihayetinde günün sonunda o dersi almış oluyorsunuz.
Yani bu durumda okul sırasında eğitimin yanında tezgahın usta başında eğitimi de birlikte dikkate alarak bu eğitimi tanımlamak gerekiyor galiba.
Belki
iş başında eğitim iş aslında eğitim daha önemli.
En doğru yani en canlı aslında. Eğitimlerden bir
ki
tanesi.
Ki o boyutta da hepimizin malumu yüksek öğretim ortamında iş başı eğitim Türkiye'de hele bazı branşlarda, örneğin işletmede, örneğin iktisatta sıfır gibidir. Sıfır gibidir hemen hemen.
Evet, yani sadece teorik kalıyor biraz daha eğitimlerimiz belki.
Hatta bu nedenle ilanlara bakarsanız hep 3 yıllık, 5 yıllık bir sürü tecrübe
yani. Çok doğru.
İhtiyacı beliriyor.
Tam yeri gelmişken o zaman hocam ben şunu sorayım. Biraz aile işletmelerinden de hocam örnek verdi. Hani 2-3 nesilden sonra sorunlar yaşanmaya başlıyor. Ya kültürel ortam çünkü girişimciliğin gelişmesinde, yaygınlaşmasında önemli. İşte bizim ülkemizdeki kültürel ortam girişimciliği sizin kanaatiniz tabii işin içerisindesiniz. Teşvik ediyor mu? Yönlendiriyor mu? Yoksa girişimciliğin üzerinde bir engel mi oluşturuyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada bizim Türk işletmecilerinin örneğin avantajlı bir konumda mı? Kültürel ortam açısından yoksa?
Yani kültür olarak baktığımız zaman bence Türk işletmecileri her zaman diğer yurt dışı işletmecilere belki büyük işletmeler babında söylemek çok zor. Çünkü bizim uluslararası dünyada kıyaslayacağımız firma sayısı çok az. Fakat KOBİ dediğimiz küçük orta boy işletmelere baktığımız vakit yani bizim Türk kültürümüz olsun, kendi medeniyetimizin kültüründe müteşebbislik çok yoğun bir şekilde var hamurumuzda. Fakat bizim bunu açığa çıkartıp hem belki bunu eğitimlerle, öğretimle destekleyip hem de bunu devlet boyutunda destekleyip öne çıkartmamız gerekiyor. Belki şu anda da bir sürü bununla ilgili teşvikler var, paketler var. Fakat bu böyle bir anda da ben işte bu kadar teşvik koydum, bu kadar işte kampanya yaptım, hemen Türkiye'de de müteşebbisliğin ruhu birden patlayacak, uçacak bir hali de yok.
Evet.
Ama kültürümüzün özünde var mı? Kesinlikle özünde var.
Evet, yani işletmecilik kültürel olarak destekleniyor ama
evet,
onu daha böyle ortaya çıkartacak artı yardımcı faaliyetlere ya da eğitime mi gerek var?
Yani
eğitimle de siz baştan söylediniz, eğitim aslında girişimciyi çıkarmıyor dediniz.
Çok ciddi manada ben şey olarak biliyorum, bu şirket kuruluşlarının başlangıcında gerekli olan imza, gerekli olan belge sayısı da baktığınız zaman bürokrasi yani korkunç seviyede yüksek. Ve naçizane.
Peki bunun nedeni nedir? Yani neden böylesi bir şey? Halbuki sürekli ifade edilir. Aza indirdik, 2 güne indirdik, 5 güne indirdik iddia edilir.
Yani onu bundan birkaç dönem önce bir eski çalışma bakanımız açıklamıştı. Demişti ki yani biz bazı belgeleri iptal edelim. Bu belgeleri artık istemeyelim diye kendi içimizde karara vardık ve yeni uygulamaları geliştirdik. Arkasından da ben izlemeye başladım dedi eski bakanımız. Fakat 2 ay neticesinde baktım ki hiçbir ilerleme kaydedilmiyor. Yeni öğrencilerden mezun arkadaşlar almıştık demişti sayın bakanımız. Ve o öğrencilerin işte yeni mezun genç çocukları sahaya gönderdiğimizde şunu keşfettik dedi sayın bakan. Yani bizim almayın dediğimiz belgeler belki resmi olarak alınmıyordu. Fakat dedi oradaki gişe memuru veya gerideki bankodaki görevli o belgeleri gizli olarak geri alıyor. Onları bir daha kontrol ediyor ve ona göre iş yapıyor diyordu. Peki yani bunun, bürokrasi bana sorsanız
neden
hocam
böyledir bu?
Kanımıza girmiş.
Neden böyledir bu? Yani sadece kana girmek midir? Benim şimdi kamu kesiminde yerimiz oldu. İdari görevler üstlenmiştik. Benim orada gördüğüm bir husus şuydur. Herkesin bireysel sorumluluğu diyelim. Devletin kendi memuruna, ajanına, aktörüne olan vermiş olduğu yetkisi ve ona olan güveninin getirmiş olduğu bir problem alanı var. Yani herkes yarın öbür gün hesap bana kesilir bir şekilde endişesiyle davranıyor gibi geldi bana.
Bence sorunu doğru tespit ediyorsunuz hocam. Yani birinci sorun güven sorunu. Birincisi üst kademe ile alt kademe veya kademeler arası güven problemi var. Birincisi. İkincisi güven problemiyle birlikte inisiyatif almama problemi var. Yani kişiler nasıl olsa ben bu iş yapılsa da yapılmasa da bu maaşımı alıyorum. Bir performans ölçümü gerçekleşmiyor. Evet. Ve de inisiyatif almıyorlar. Riske girmiyorlar. Yani bir müteşebbisin belki bir tarafta iş adamı kimliği var ama bir tarafta da belki müteşebbisliğin bir memuriyete veyahut da bürokrasiye yansıması da olması gerekiyor diye düşünüyorum.
Mesela çocuk yetiştirmede uzmanların ailelere bir tavsiyesi oluyor. Deniliyor ki kendine özgüveni olan çocuğu yetiştirmek istiyorsanız yaptığı hataları takip edin, izleyin ama onun kişiliğini örselemeyecek düzeyde ona hatırlatın, ifade edin. Aranızda bir güven problemi olduğunu hissettirmeyin asla diyorlar.
Çok doğru.
Bu kişiler düzeyinde, aile ölçeğinde böyleyse mutlaka makro ölçekte, ekonomide, işletme, devlet ilişkisinde de böyle olmalı herhalde.
Kurumlar.
Devlet en azından açıkça hata yapma ihtimalini evet göz önüne almalı belki ama suç işleme potansiyelini mutlak suç işler yaklaşımına dönüştürmemeli
çok
belki.
Doğru.
Bu hem memuru için böyle hem de girişimci için belki böyle olmalı.
Yani pire için yorganı yakmamak lazım. Yani belki kötü müteşebbislerimiz vardır ama bu kötü müteşebbisleri göz önünde alarak da her müteşebbis kötüdür veyahut da işte işletmelerin hepsinde mutlaka bir eksik vardır, bir yanlış vardır veya bir suistimal vardır yaklaşımı içerisinde olmamak gerekiyor.
Bir de hocam Fatih Bey,
buyurun.
Gördüğüm kadarıyla devletin yasal çerçevedeki düzenlemeleri, evet güven mevzu ayrı bir boyut ama var olan düzenlemeleri de sanki suçu ortadan kaldıran, caydıran ya da insanları doğru davranışa iten bir etki de oluşturmuyor gibi geliyor.
Biraz önce söyledim mi hocam? Yani hep bir o yasal prosedürü bir şekilde bypass edecek yöntemler mutlaka geliştiriliyor. Yani amaç yasal yöntemleri bir şekilde kağıt üzerinde kapatmak olunca onlar bir şekilde kapanıyor.
O zaman bu da demek ki devletin aslında o endişesinin de bir haklılık payı var gibi.
Oradaki bence sıkıntı şu orada hocam. Yani devlet yasal prosedürleri tamamlamakla kendini mükellef hissediyor ama vatandaşını veya müteşebbisi bir yere sevk etmeyle ilgili kendini sorumlu hissetmiyor.
Şimdi bu noktada ben çok daha köklü bir problem olduğu kanaatindeyim. İşte Faruk Bey de bilir. Osmanlı dünyasında bireyi kendi çalışma ortamı içinde aileden başlayarak mahallede çalışma ortamında sürekli eğiten, yönlendiren, geliştiren bir otokontrol ya da bir eğitim yapısı vardı. Günümüz modern dünyasında iktisadi büyüme önceliğinde, uluslararası rekabet önceliğinde üretelim ne pahasına olursa olsun üretelim, yeter ki üretim olsun, teşebbüs olsun
bırakınız yapsınlar mantığı
ilklerimize kadar öyle işledi ki o alanda var olan bütün müesseseler, kurumlar adeta göz ardı edilerek, yok olmalarına müsaade edilerek insanımız düzenli, sürekli kendini ahlaken de yetiştirecek, etik kurallara uymasını gerektirecek bir eğitim ortamından da maalesef uzak kaldı gibi. Bu da herhalde Türkiye'nin başka bir problemi. Yani
asırlardır elde ettiğimiz aslında bir birikim var. Bu birikimi biz bir anda kenara bırakıverdik. Bu sefer yeniden bir şeyler yapalım. Yeniden her şeyi öğrenelim çabasına girdik.
Hani belki Allah'tan onu... en azından aile yapımız hala güçlü. Aynen. İşte siz ifade ettiniz. Babamdan öğrendim dediniz birçok şeyi. Aynen. Yani o belki sizin hakikaten nasibinizmiş.
Çok şükür.
O anlamda Allah'ın bize bir lütfu olmuş.
Şanslıyız.
Ama tabii görüyoruz. Genç insanlar görüyoruz. Teşebbüste bulunan insanlar görüyoruz. Ödemediği çekle övünebiliyor.
Evet.
Yani bir hafta ödemedim diyor. Arkamda sürükledim adamı diyor. O bir haftayı ödünç alınmış bir kredi payı gibi kendi başarı hanesine yazabiliyor.
Yani dediğiniz örneklerle sık sık karşılaşıyoruz hocam. Nedir? İşte sözünü durmamak veyahut da sizin vermiş olduğunuz bir inisiyatifi sonuna kadar kullanmak, onu suistimal etmek, sizin bir açığınızı veyahut da sizin iyi niyetinizi desek daha doğru olur. En nihayetinde olaya böyle yaklaşan kişilerin kısa vadede belki kazandığını görüyorsunuz. Ama ticaret çok böyle 3 aylık, 3 günlük düşünme iyi değil de böyle 3 senelik, 30 senelik belki daha da uzun bir periyotta düşünmeyi gerektiriyor. Ve uzun dönemde bakıyorsunuz, biz ne yazık ki benim o dediğim gibi kısa ticaret hayatımda o tür yalpalayan insanların nerelere gittiğini çok net bir şekilde görme şansına sahip oluyoruz.
20 yıl kadar oldu artık.
Evet, 20 yıl.
Çeyrek asra vardınız yani iş dünyasında.
Evet. Babamın gene çok güzel bir sözü var. Diyor ki oğlum her şeyin yenisi makbul diyor. Tüccarın eskisi makbul diyor.
Evet. Aslında babanızın sözü gerçekten çok güzel. Şimdi Fatih Bey ben size şunu sorayım. Tam kaldığımız noktada. Baştan eğitimin yetersizliğinden değindiniz. Yani eğitimimizin en azından işletmeci yetiştirmekte yeterli olmadığını ifade ettiniz. Ve aynı zamanda bir takım sıkıntıların üzerinde de durduk. Gerek yasal çerçeve olsun, gerek diğer noktalardan. İşte bu noktada işletmecilerimiz ne tür ahlaki problemlerle, uygulamada ne tür sorunlarla, ahlaki problemlerle karşılaşıyor ilişkilerde, işletmeyi kurmada ya da geliştirmede, yol almada veyahut da müşterilerle örneğin ilişkiler noktasında.
Gene size bir babamın değil ama bir başka ticaret hayatında başarı olmuş bir büyüğümüzün sözünü hatırladım. Onu aktarayım size. O da diyor ki kendi evlatlarını nasihat ederken, evladım diyor, işin hilesi diyor, dürüstlük diyor. Ha, yani evet. İnsan bakıyor bazen, ya işte hile yapayım, işte müşteriyi göstermeyeyim, işte hile yapayım, işte giz ayıbını saklayayım veyahut da işte son dakikaya kadar sıkıntıları söylemeyeyim, acaba görmezden gelir mi olayıyla hareket ediyoruz. Fakat naçizane biz iş hayatında şunu gördük: siz ne kadar karşı tarafa açık davranırsanız ilişkileriniz o kadar uzun vadeli oluyor ve ilişkileriniz o kadar sağlıklı yürüyor. Ama siz karşınızdaki insanı, affedersiniz, bir enayi gibi görürseniz, işte bu işten anlamaz, bunu da ben bunu öyle veya böyle bir şekilde ona da ben bunu satarım diye düşünüyorsanız, ayıplı malınızı ayıpsız gibi gösteriyorsanız, bence o zaman en büyük hatayı yapmış oluyorsunuz.
Benim de siz bunu ifade ederken hani işin hilesi, dürüstlüğü kütür dediniz,
evet
ya
hocam.
Benim yıllar önce yaşamış olduğum bir olay hatırıma geldi. O zamanlar Gebze'de ikamet ediyoruz. İstanbul'a gidip geliyorum. Bir gün Topkapı Gebze otobüsüne binmişim. Sol tarafımda da bir adam. Merhabalaştık. Bu kişi Darıca'da fotoğrafçılık yapıyormuş. Fotoğraf dükkanı varmış.
Ne güzel.
Laf lafı açtı. İş dünyasının işte artıları, eksikleri, zorlukları bilmem ne. İşte akademik dünyanın o anlamda farklılığı konuşulurken, nesillerin yetiştirilmesi iş dünyasında mevzuunda,
evet hocam,
o fotoğrafçı kişi kendi oğluna bir misal olarak aktardı. Dedi ki, bir gün dedi İstanbul'a geldim, mal almaya gitmiştim dedi. Akşamleyin vardığımda oğlan böyle ağzı kulaklarında, sevinçten neşeli böyle hemen önüme fırladı. Baba dedi diyor, bugün dedi bir tek mal sattım ama tam 50 lira para kazandım dedi diyor. O zamanlarda 50 lira bundan işte 20 sene kadar önceki bir zaman çok ciddi bir para.
Önemli bir para.
Yani şöyle 13-14 yaşlarındaki bir çocuğun da kazanacağı para değil ve tek satışta kazanmış bunu. Hayretle dedim ki, diyor, oğlum nasıl yaptın bunu dedim diyor. Demiş ki, baba şurada gündüzleyin bir vapur yandı. Adamın bir tanesi de koşa koşa dükkana geldi. Elinde fotoğraf makinesi var ama film yokmuş adamın içinde elinde. İlla makinede film almaya çalıştı. Kaç para diye sordu. Ben de baktım her fiyatı ödeyecek. 10 liralık malı 50 lira dedim sattım adama dedim diyor. Çok kar ettim bugün deyip diyor, parayı önüme koydu diyor. Öyle dedi diyor, benim diyor gözüm döndü diyor. Bir de bir tokat patlattım diyor, çocuk kapıya kadar uzandı diyor.
Hakikaten öyle hocam. Yani kısa vadeli karı her zaman biz uzun vadeli karla
karıştırıyoruz
ve hedefimiz hep uzun vadeli kar peşinde olmak. Eğer kısa vadeli karın peşinde koşarsak bence hem bu dünyada kaybediyoruz hem de ahirette kaybediyoruz.
Şimdi biz geçen iki hafta önce bir araştırmanın bazı noktalarını paylaşmıştık, evet, dinleyicilerimizle.
Buyurun hocam.
Sayın dinleyicilerimiz mazur görürlerse ya da daha önce programımızı dinlemeyenler de varsa birkaç maddeyi sizin de ortamınızda tekrarlamak isterim. Evet. Hakikaten bizim Türkiye'de karşılaştığımız, önümüze düşen problem alanlarını tek tek ele alma zarureti belki buradan tekrar ortaya çıkacak. Mesela bakın, evraklarda sahtecilik yapma, rüşvet alma ve verme, randevuya riayet etmeme, satış sonrası garanti hizmetlerini aksatmak, bayi atlayarak satış yapmak, yapılan ahlaki olmayan işle övünmek.
Evet.
Hani derler ya, Kıpti sirkatiyle övünürmüş diye. Ücret verilmeden çalışanlara fazla mesai yaptırma.
Ya.
İstenilen kalitede mal ve hizmeti teslim etmeme. İşçiler arasında sebepsiz ayrım yapma. İşçi ücretlerini bilerek geç ödeme. Çalışanları terfi ve ödüllendirmede liyakate göre davranmama. Kayıt dışı çalışma. Kasıtlı olarak işin hilesine sapma. Çalışma arkadaşının başarısını kendine mal etme.
Belki
müşterinin yani bilgisizliğinden yararlanarak ürünü fahiş fiyatla satma.
Ya.
Verilen işi yapmamak için mazeretler üretme. Kişilik zafiyetlerinin işe yansıtılması. Aldatıcı reklamlar. Sigortasız işçi çalıştırma. İşin hilelerini kullanarak kazancı artırma. Albenili ambalajla aldatma. Kamu ihalelerinde kayırma, gizli anlaşma ve içeriden bilgi sızdırma çabaları. Verilen sözü tutmama. Çalışanların işe geç gelmeye adet edinmesi. İş yerine ait araç ve gerecin hor kullanılması. Kendi hatasını başkasına yükleme.
Hocam,
alacaklara ödemeleri geciktirme.
Bunların hepsini biz mi yapıyoruz hocam?
Ben de şimdi bu çerçeveyi böyle okudukça... Evet. Yani aslında işin, hani müşteriler dediniz Faruk Hocam.
Evet.
Burada aslında galiba saat sadece tek boyutlu değil mevzu.
Evet, ne yazık ki.
Yani konuya girerken devletin yükümlülüklerinden girdik. Arkasından girdik, işletmelerin belki yükümlülüklerine, evet, girdik ama bu iş herhalde 7'den 70'e herkesin, evet,
her bireyin,
herkesin ama bekçisinden, evet, mahalledeki bekçisinden tutun da amelesine kadar, müdüründen patronuna kadar, beyaz mavi ne yakalı derseniz deyin,
evet,
tamamın iç içe olduğu ortak sorumluluk, ortak menfaat, ortak zarar,
evet,
anlayışıyla herhalde ancak aşılabilir
ve
gibi geliyor.
İşini iyi yapma arzusu, isteği.
Evet, evet. Şimdi geçenlerde malumunuz bir olay oldu. Körfez'de köprü yapımı var.
Evet.
Askılardan biri düşünce hemen ertesi, evet, gün bir haber duyduk.
Ya.
Hepimiz çok üzüldük hakikaten. Ben böylesine dürüst, mert, işine sadık bir insanın yeryüzünde kaybolup gitmesine üzüldüm. Bu boyuta üzüldüm. İstiyorum ki hakikaten herkes aynı sorumluluk bilinciyle işine sahibi olsun ve maliyeti ödemeye de hazır olsun. O insan o anlamda hakikaten imrenilecek bir iş ahlakına sahipmiş gibi geldi bana. Yani ümidim o ki hepimiz inşallah bu noktada bir istifade ederiz gibi geliyor.
İnşallah ki yani bizim kendi kültürümüz de sürekli bize bunu telkin ediyor. Nedir? İşte işini doğru yap, zamanında gel, sözüne riayet et. Yani biz hep şunu ıskalıyoruz hocam. Geç gelmek bir maharetmiş. İşte erken çıkmak maharettir. Veyahut da ürünümüzün eksik kısmını göstermemek işte bir başarıdır. Veyahut da gene karşı tarafı dediğim gibi zafiyetlerini kullanarak iş yapmayı kendimize huy edinmişiz. Fakat ben şunu görüyorum naçizane, biz bu hastalıklarımızdan ve kaygılarımızdan ve yanlış davranışlarımızdan ne kadar uzaklaşırsak, hı hı, hem ticaretimiz daha doğru olur hem de kendimiz daha huzurlu, mutlu oluruz.
Ya en azından yani bireysel olarak kendi işletmemizi düşünmesek bile değil mi, bir kültürün içindeyiz. Bir toplumun temsilcisiyiz.
Hocam inanın kendi şirketimizde de daha başarılı oluruz.
Yani, doğrudur, doğrudur.
Yani ticareti biz ne kadar doğru yaparsak inanın bizim ticaretimizdeki hem rakamsal hem de rakamlara dökülmeyen o bizim belki kültürümüzde bereket olarak adlandırdığımız kazançlarımız çok daha fazlalaşacaktır.
Eyvallah. Tabii bu salt sadece hani üretim boyutunda değil, değil,
değil, değil
mi?
Değil, değil. Tüm bunu
aynı zamanda hem paylaşımda, pazarlamada,
pazarlamaya dökebilirsiniz.
Tüketimi boyutu hatta, değil
tüketime
mi?
Tüketime dökebilirsiniz. Çalışan ilişkisine dökebilirsiniz. Hangisine dökerseniz dökün. Her boyutta bundan zerre kadar şaşma olacağını, hı, tahmin etmiyorum.
Ben şimdi ailenizden açmıştınız ya mevzuyu.
Buyurun hocam.
Geçenlerde anlattım ama tekrarda, evet, yarar var gözüküyor. Ben yine yıllar önce Doktor Necmettin amca vardı.
Evet.
Necmettin Akşen amca. Ben o zamanlar daha işte üniversiteyi falan yeni bitirmişim. Bir gün doktor ya aynı zamanda gitmiştim kendisine. Ya abi demiştim ayaklarım çok ağrıyor falan. O da demişti ki ya Bursa'da demişti Kara Mustafa Kaplıcaları var demişti. Biz oraya giderdik demişti. İstersen oraya bir git demişti. Ben de kalktım. Bursa'ya oraya gittim. Birkaç gün Bursa'da kaldım. Kara Mustafa Kaplıcaları giriyorum ve çıkıyorum böyle.
İşe yaradı mı hocam?
Yaradı. Çok yaradı. En azından şu boyutta aklıma, kulağıma bir küpe olan bir olay hatırlıyorum.
Nedir hocam?
Bir gün işte Alacakaranlık, orası küçük bir mekandı zaten. Akşam üzeri orada herkes bir kurnanın başında falan oturmuş. Üstümüze su dökünüyoruz, yıkanıyoruz falan. İçerisi sıcak buhar halinde. Bir adam girdi içeriye. Böyle topluca, dolgunca bir adam. İşte 10-12 yaşlarında iki tane delikanlı var yanında.
Maşallah.
Sırayla oturttu onları. Oturun şuradan dedi. Oturttu onları. Aldı üzerine önce su döktü bunları. Onda hiç ses çıkartmıyorlar böyle. Sessiz sessiz oturuyorlar böyle. Bir ısladı bunları. Arkasından sabunu aldı eline. Bir köpükledi bunları böyle. 10-15 dakika bunlarla uğraştı. Hiç konuşmuyor ama.
Allah.
Sadece işini yapıyor adam. Biz de izliyoruz böyle. Hani işimiz yok ya, bakıyoruz, seyrediyoruz sadece. Derken onları yıkadı, pakladı. Hadi bakalım dedi. Şimdi siz beni yıkayın dedi.
Oh.
Bu sefer kendisi oturdu. Şöyle kollarını açtı öteye doğru. Çocuklar buna başladılar. Biri bir kolundan, diğeri öbür kolundan yıkamaya başladılar. Bu arada da adamın ağzı açıldı ve konuşmaya başladı. Dedi ki, ben dedi şurada yukarıda dedi oto tamircisiyim dedi. Bunlar da benim çıraklar dedi.
Evet.
Ben dedi her akşam buraya gelirim dedi.
Allah'ım.
Ben dedi babamdan böyle öğrendim, ustamdan böyle öğrendim ben dedi. Şimdi
bir kültür var.
Bir yani, yetiştiriyor.
Ya. Tarzı,
evet.
Aslında herhalde hayatı ya sadece bir iş ilişkisi,
usta çırak
sadece bir patron çalışan ilişkisi gibi görmeyip belki
beraber yaşıyorlar bence hocam onlar.
Aynen öyle. Aynen öyle. Yani biraz
beraber
açıkçası
beraber çalışmıyorlar, yaşıyorlar.
Onun bir kader gibi görmek. Hani evet. Katolik evliliği derler ya. Yani çok o patron doğru. O işçiden ayrılsa bile, o işçi başka ortama geçse bile orada yaşanılan anın bir ömür boyu hatırasının devam edeceği, artısının ve eksisinin peşinden sürükleneceğine dair bir yaklaşımla belki bakmak ve o işçiyi cennetine bir vesile, o patronu inşallah ahiretine bir sebep olarak görüp ne alabilecekse ne verebilecekse.
Dediğiniz çok doğru hocam.
Yani
hep büyüklerimizin bize söylediği gibi dünya ahiretin tarlası diyor büyüklerimiz. Yani biz de o manada baktığımız zaman yani sadece ibadet hayatımızda değil biz kendi iş hayatımızda da çok ciddi manada kazanımlar içerisinde olabiliriz. Yani sadece para kazanmak niyetiyle hareket etmeyip ama insanlara faydalı olmak farklı bir ses meydana getirmek, farklı bir oluşum içerisine girmeye hedeflediği zaman insan hakikaten hem bu dünyasını imal ediyor hem de öbür dünyasını imal ediyor gibi geliyor kardeşim.
Fatih Bey, şimdi iş adamı değilim ama bir akademisyen olarak iş dünyasıyla temaslarımız oluyor. Yine yıllar önce hatırıma gelen bir iş adamıyla aramda geçen bir mükalemeyi paylaşayım.
Buyurun hocam.
Bir iş adamı bir gün bana gelmişti de karlılığı nasıl artıracağına dair bir görüş istemişti benden. Ne yapmalıyım ki bu rekabetçi ortamda daha çok kar yapayım demişti. Ben de demiştim ki istersen o zaman sıfırdan başlayalım demişti. O nedir ki demişti. İş yerinde kaç kişi çalışıyor, kaç kişiyi geçindiriyorsun diye sormuştum. İşte o zaman ifadeyle 200'e yakın insan söylemişti. Dedim ki senin aslında karlılığın 200 çarpı 5'tir dedim. O nasıl ki dedi. Ya sen dedim bu insanların maaşını vererek aslında şu kadar çarpı aile efradında geçindiriyorsun.
Evet.
Sen bunu kârhanene yazabilirsin.
Çok güzel.
Tabii rahatlıkla.
Çok güzel. Çok
güzel bir yani illa paranın cebe girmesi gerekmiyor. Yani. Bu insanların rızkının kazanmasına vesile oluyorsun ya.
Bile.
Bu da senin kârhanendir. Varsayalım ki kasana hiçbir artı kalmasa bile. Sadece sistemi döndürüyor bile olsan.
Evet.
Bu senin kârhanendir demiştim. Bilmiyorum Türkiye'de işletmecilikte bu anlamda nasıl bir yaklaşım var hocam? Neler söylenebilir? Yani insanlar bugün kendilerine ölçüt olarak işletme karlılık ve zararlılığında Türkiye kültüründe biraz dünya ölçeğinde dikkate alırsan neler söylenebilir? Mesela Amerika malum bankacılık krizi var olanın yetinilmemesiyle değil mi? Daha öte yeni yollar aranmasıyla ortaya çıkmıştı. Türkiye'ye bunun yansımaları var mıdır? Bu doyumsuz, sınıra ulaşmayan kar ya da karlılık Türkiye'de ne tür problemler ortaya çıkartıyor? Ne tür gelişmeler söz konusu?
Hocam herhalde orada biz bir tarafta işte bir vahşi kapitalizm diye adlandırabileceğimiz hiçbir sınır tanımayan her şeyi mübah gören, her şeyi kendisinde toplama isteyen arzu. Bir tarafta da bizim kendi kültürümüzde her yapılan işin mutlaka hem bu dünyada bir karşılığını olacağı hem de öbür dünyada bir karşılığını olacağını hesabı. Hı hı. İnsanları ister istemez bir muhasebeye sevk ediyor. Yani bu muhasebede nedir derseniz ta isterseniz sizin de buyurduğunuz gibi en başından düşünmesi gerekiyor. Yani ben işte çevreme ne kadar faydalıyım? Ben ne kadar işte çevre derken hakikaten bir taraftan da suyu ne kadar kirletiyorum, doğaya ne kadar zarar veriyorum, insanlara bu işi yaptırırken ne kadar bir külfetim oluyor veya işte emisyon gazıyla, baca gazıyla insanların havasını ne kadar kirletiyor mu muhasebesini de yapıp ona göre işe devam ettirmesi gerekiyor.
O zaman birinci adım şu mudur?
Buyurun hocam.
Yani faydasının ve maliyetinin mutlaka kendisine döneceğini, faydanın bir şekilde artı olarak, zararın da bir şekilde devlet sormasa bile, çevre sormasa bile, bence bu dünyada hem öbür dünyada bunun bir şekilde karşılığının olacağını öğrenmek ya da buna göre bir yaklaşım mıdır?
Bunu bence en güzel yere temas ettiniz hocam. İşte sohbetimizin de başında söylediğimiz gibi işte insanın bir devletle olan ilişkisi var, bir bireyle olan ilişkisi var, kendiyle olan ilişkisi var ve bunların hepsinin en başına da bunlardan dolayı insanın hesaba çekileceğinin bilincini verilmesi gerekiyor. Hı hı. Yani ben kişiyi aldatırsam bunun bana bir maliyeti olacak. Hı hı. İşte çevreyi kirletirsem bunun bana bir maliyeti olacak. Veyahut da devletimle ilişkimi iyi yönetmezsem bunun bana bir maliyeti olacak. Ve bunların hepsinin en nihayetinde artılarının eksilerinin günün sonunda bana döneceğini insan bilmeli.
Yani zahiri hayatta bunun bir hesaba çekeni olmasa bile, İnsanlar görmese bile, etmese bile bunu bilerek davranmak.
Hani hep anlatırlar ya hocam, işte yanılmıyorsam Hazreti Ömer döneminde annesiyle kızı konuşuyorlar. Hı-hı. Diyorlar ki işte kızım hadi süte su karıştıralım. Oradan da kızı diyor ki anneciğim işte süte su karıştırırsak bu yanlış olur, bu haram olur. Evladım diyor, bu saatte kim görecek, kim duyacak? İşte insanlarımıza bu bilinci vermek bence en orada.
Evet. Ve o kızcağız da hemen ödülünü almış. Hazreti Ömer'e damat olmuş. Peşin ödeme gibi bir şey olmuş.
Evet hocam. Yani diyoruz ya. Yani siz doğru olun, dürüst olun.
Yine hem bu dünyada. De, Hazreti Peygamber'e bir gün ashabtan biri diyor ki ya Resulallah diyor aleyhisselam ben diyor İslam'a girmezden önce de iyi bir adamdım
evet,
diyor.
Evet, çok güzel.
İnsanlara şöyle iyilikler yapardım, böyle iyilikler yapardım. Allah'ın diyor bana bunda bir karşılığı acaba olacak mı diyor.
Evet.
Efendimiz Aleyhisselam da diyor ya Allah sana İslam'ı ikram etti ya diyor.
En büyük ikram olarak
peki bu noktada ne yapılması gerekiyor? Yani tamam bu ahlakı edinelim, bu yaklaşımı edinelim, buna göre davranalım da nereden başlayalım Fatih Bey? Yani iş dünyasında
hocam İşe ben şunu insanlar... görüyorum. İnsan eğer doğru bir insan olursa önceliğini de tekrar edeyim. İyi belirlerse öncelik nedir derseniz yani kendisiyle çevreyle olan ilişkisini doğru bir zemine oturtabilirse ve de önceliklerinde doğru bir insan, doğru bir ticareti koyarsa ben şuna inanmıyorum. Ben olamam. Ben başarısız olurum veyahut da işte bak bu kadar uyanık varken ben bunların arasında nasıl bu saflıkla, bu doğrulukla, bu dürüstlükle hedefe varırım gibi bir kaygı olmamalı insan içerisinde. Çünkü insan ne kadar doğruya yaklaşırsa Allah'ın izniyle mükafatı da o derece artar. Ve şundan yana da hiç tereddütleri olmasın. Belki doğru insan birinci seferde yanılabilir. Ama yanlışlarıyla ders çıkarmak ve de gayretiyle Allah'ın izniyle insan çok farklı yerlere varacaktır. Bir de hocam biz hep şunu da ıskalıyoruz, ben kendi adıma söyleyeyim, yani rızkı veren Allah. Yani burada bir insanın kendisiyle ilgili, rızkıyla ilgili bir tereddüte düşmemesi lazım. Bize düşen vazife doğru ve dürüst olmamız.
Evet.
Ve o işi layıkıyla yapmaya gayret etmemiz. Hı hı. Kimse bize maçı kaç sıfır kazandığımızı sormayacak hocam. Maça çıktık mı? Evet çıktık. Maça idmanımız hazır mıydı? İdmanımız vardı. Hı hı. Maçta faul yaptık mı yapmadık mı? Bence önemli olan bunlar. Yani insanın işte maçı 3-0 kazanması, 5-0 kazanması hiç önemli değil. Orada insanın maçı yaparken, oynarken karşı tarafı faul yapmaması, hakemi aldatmaması.
Evet, yani 1-0 bile, 1-0 bile yeter. Hatta bazen beraberlik bile evet, şampiyon bence olmaya kifayet ediyor.
Yetiyor
yani. Yani bu durumda niyet öncelikle her boyutuyla sahih olmalı.
Niyet.
Ama bu niyetin de korunabilmesinin yolu olarak da herhalde hem iş dünyasının hem de o iş dünyasının bir neticesi olarak sosyal ortamla olan münasebetlerin
en tepeye belki
farz-ı ayın ya da farz-ı kifaye dediğimiz belki boyutların herkesçe en detaylı bilinmesi ve uygulanması herhalde.
Gene ben kendi ticaret hayatımda şunu görüyorum hocam. Bizim yaptığımız işle ilgili olarak çok büyük firmalar vardı. Çok büyük fabrikalar vardı. Ve mübalağa etmeyin, biz o fabrikaların tozunu alamazdık. Yani bizim kendi ölçeğimizle, kendi yaptığımız işle ilgili olarak. Ama gün geldi, o fabrikaların hepsi teker teker kapandı. Biz de ufak tefek, ufak tefek imalat, üretim derken belli bir ölçüye elhamdülillah kavuşmuş olduk. Ama burada ben insanların bu yapılan veya varılan noktayı kendi üzerlerine almamalarını da şiddetle tavsiye ederim. Çünkü burada hani ayet-i kerimede geçiyor ya, siz atmadınız, Allah attırdı. Yani o ayet-i kerime bizim her manada da geçerli hocam. Biz ticarette dediğim gibi para kazanıyorsak bile bu bizim Allah Teala'nın bize vermiş olduğu bir rızık taksimatıdır. Kesinlikle bu kendi bilgimiz, kendi becerimiz, kendi üzerimize almamamız gereken bana sorarsanız
yani demek ki
noktalardan bir tanesi.
Yani niyet, niyete denk düşen amel,
gayret.
Sonrasında da işi takdir-i ilahiye bırakmak. Evet. Allah'tan bereketini dilemek, ona sığınmak herhalde.
Evet hocam, güzel bir noktayla burada dilerseniz programımıza son verelim. Son vermeden önce ben Fatih Bey'e çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Katılıp programımıza katkı verdiği için. Bir de güzel bir noktaya temas ettik hocam. Önümüzdeki hafta da dilerseniz buradan, yani bizim inancımızda, kültürümüzde işletmecilik, girişimcilik nasıl olmalı, nasıl yapılmalı, nasıl yapılıyordu ya da işte Osmanlı
tarihi birikimde o anlamda modern dünyaya taşıyabileceğimiz neler vardı. Bir detaylandırmakta yarar var.
Önümüzdeki haftalar dilerseniz bu konuyu ele alalım diyerek burada ben programımızı kapatıyorum.
Evet, sayın dinleyicilerimizi bir dahaki hafta bu içerikte beraberlikte bekliyoruz diyerek.
Evet. Çok teşekkür ederiz.
Peki, hayırlı akşamlar.